Demokrasi Kahramanları.
Merhabalar efendim, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir programla karşınızdayız. Malumunuz Türkiye 15 Temmuz'da hain bir darbe kalkışması yaşadı. Bizim göz bebeğimiz dediğimiz ordumuzun içinden aynı üniformaları giymiş hainler tarafından devletimize, milletimize kastedilmiştir. O geceyi iliklerine kadar hissedenlerden biri de benim. Şehit olamadım ama bari gazi olsaydım diye her aklıma geldiğinde hayıflanırım. Ülkemizde yapılan bu hainliği unutmayacağız ve unutturmayacağız. Programımızın adından da anlaşılacağı üzere 15 Temmuz kahramanlarını, onların gerçek hikayelerini sizlere aktaracağız. Her hafta yeni bir kahramanı sizlerle buluşturacağız. İlk programımızın ilk kahramanı Şehit Necati Sayın. Necati Sayın 1954 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini memleketinde, lise öğrenimini Isparta'da, yüksek öğrenimini ise Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin İnşaat Mühendisliği bölümünden 1980 senesinde mezun olarak tamamladı. Hayatın zaten bir okul olduğunu, hayatta yaşayarak birçok şeyin öğrenildiğini, kişinin almış olduğu tahsile göre değil, kendini yetiştirdiği ölçüde kültürlü olarak toplumda değer kazanacağını belirtti. Daha öğrencilik yıllarında çalışmaya başlamış, fotoğrafçılık, gazetecilik ve muhabirlik yapmış, siyasete de bu yıllarda atılmıştı. Siyaseti pek tasvip etmediği halde, içinde yaşadığımız toplum gereği, bir şekilde siyasetin içinde olunması gerektiğini düşünerek bunun hiçbir çıkarı gözetmeksizin yapmıştı. Her namazının ardından şehit olmak için dua eder ve ölüm hakkında konuşulurken ben ölmeyeceğim, şehit olacağım derdi. Şükürler olsun ki öyle de oldu. Şimdi Şehit Necati Sayın'ı anlatmak için 15 Temmuz gazisi kızı Ülkü Sayın'ı konuk ettik. Hoş geldiniz stüdyomuza, hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Gerçekten sizi konuk etmek, o günleri yaşamış, o günleri, o anı yaşamış insanlardan biri olarak hala şu anda o heyecanı yaşıyorum. Tekrar şeref verdiniz programımıza. Nasıl haber aldınız? İlk soruyla başlamak istiyorum Ülke Hanım.
Terasta yemek yerken uçakların çok alçaktan uçuş yaptığını gördük. Babam çok tedirgindi. Bizde pek fazla tedirginlik yoktu. Çünkü 30 Ağustos'a yaklaşmıştık ve bununla ilgili bir prova olduğunu düşündük. Ancak saatler ilerledikçe uçakların sürekli devam ettiğini gördük. Yani bunda bir işin olduğunu ben de hissettim açıkçası. Korku ve ümit ikisi karışıktı, yani anlayamadık. Televizyon açıldı, daha sonra orada TRT'nin ele geçirildiği, İstanbul'daki köprünün kapatıldığını gördük. Babam bu bir cihattır, gelmek isteyen gelsin diyerek hemen aşağı indi, hazırlandı, abdestini alıp çıktı. Ben hazır değildim. Hemen koşa koşa ben de hazırlandım, aşağı indim. Bir iki dakika arabada beklettim onları. Gittik.
Peki bu esnada Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını duymuş muydunuz?
Evet, zaten o çağrıyı duyar duymaz babam ayakta bekliyordu. Yani her an ne yapacağını bilemiyordu. Hani yanlış bir şey yapmaktan korkmamak için biraz daha net bir şeyleri gördükten sonra hareket etmek istedi. Cumhurbaşkanımızın o telefondaki çağrısını görünce de hemen biraz önce dediğim gibi bu bir cihattır diyerek yola koyuldu.
Cumhurbaşkanımızın o çağrısı üzerine siz harekete geçtiniz.
Evet.
Orada ne hissettiniz, ne yaşadınız? Yani o duygularınızı almak istiyorum ben.
Arabaya bindiğimizde eniştem, babam, ben ve kardeşim vardık arabada. Hatta annem yatak odasına doğru gitti. Orada uçaklardan bomba atıldığını da gördü son dakika. Yani ben böyle çıkmadan bu bombaları da gördüm. Artık işin çok çok ciddi olduğunu gördüm. Hatta annem de ben de gelmek istiyorum diyerek ağlayarak bizi uğurladı. Ama annem gelemiyordu çünkü evde küçük bir yeğenim vardı. Onun yanında durması gerekiyordu. Biz indik aşağıya. Eniştemin aracıyla çıktık. Babam havaalanına doğru gidelim dedi. Ancak Kızılay'a geldiğimizde yol trafiğe kapalıydı.
Neden havaalanına gidelim dedi babanız?
Çünkü havaalanına doğru gidelim diye Cumhurbaşkanı çağrısında halkları havaalanına davet ediyorum, dışarıları davet ediyorum dediğinde babam en doğrusu havaalanı diye düşünerek o şekilde yönlendirdi. Ancak havaalanına gidemeden Kızılay tarafında yol trafiğe kapanmıştı. Biz de araçtan indik. Sonuçta cihattır. Hani orası burası hiç fark etmiyor. İndik. Araçlarda park etme diye bir şey yok. Herkes halk yani bulunduğu yerde direkt kapıları açmış, arabadan inmiş, yola koyulmuştu. Yürüyerek devam ediyordu. Biz de indik. Kızılay Meydanı'na çok az bir mesafe kalmıştı. Yürüyerek gittik.
Kalabalığın içerisinde orada siz de karıştınız.
Evet, biz de indik Kızılay'a doğru. Yani Kızılay'a bir 2-3 dakika mesafede zaten araçlar duruyordu. Biz de indik, yürümeye başladık. Tam Kızılay Meydan'da bir tane tank aracı ezmiş. İnsanların üstüne doğru sağ sol hareketleri yaparak insanları da ezmeye çalışıyordu. Aslında çok kalabalık değildi o saatlerde.
Tam saatini söyleyebilir misiniz? Saat on
Saatini
buçuk, 11 civarında mı acaba?
Zannediyorum o civarlardı ama yine de çok emin değilim çünkü saatler çok aklımda değil. Babam bizi unuttu. Bir anda bir döndüm. Babam eline taşları almış. Tankların üstüne doğru atmaya başlamıştı. Babamı kaybettik yani. Babam biz açıkçası hani çok fazla yanaşmamıştık. Ben bir anda kendimi Filistin vatandaşıyım. Filistin'deyim diye hissettim. Karşımdakiler de İsrail askeriydi.
Onların bakışlarını bize biraz tarif edebilir
Ya
misiniz?
onlar
Yani
kesinlikle Türk
ben de
askeri değildi.
bizzat yaşadım ama özellikle sizden duymak istiyorum. Yani onların üniformalarının içerisine girmiş hainlerin o bakışları var mıydı? Siz de onu hissettiniz
Kesinlikle.
mi?
Ben zaten bir tane askeri gördüm. Bu dedim ne Müslüman ne Türktür dedim. Yani çok haince, çok donuk bir şekilde bakıyordu. Kandırılmış falan değildir. Çünkü bir insan nasıl kandırılabilir? Bir Müslümanın üstüne tankı süremez. Aklını 1 dolara satmış insanlar diye düşünüyorum.
Evet, orada çok enteresan. Yani şu anda konuşurken bile onu heyecanlandığınızı,
Evet.
gözlerinizin dolduğunu hissediyorum. Şöyle bir ifade kullanmak istiyorum. 15 Temmuz'dan sonra algı operasyonları yapmaya başlayanlar vardı. O insanlar kandırıldı, o erler kandırıldı falan birçok şeyler söylemişlerdi. Ben onları yaşayanlardan biri olarak ifade etmeye çalıştığım, gerçekten üzerine de basarak söylemeye çalıştığım noktalardan birisi şudur. Sadece ve sadece onların içerisinde masum olarak nitelendirebileceğimiz 6 eşofmanlı olan askerler vardı. Altına eşofman, yani yatağından kaldırılmış, daha altına üniformasını giyememiş olan askerler vardı, erler vardı. Onlar böyle şaşkın bir vaziyette ellerinde silahlarla sağa sola bakıyorlardı. Belki onları bir nebze olarak nitelendirebiliriz bu dediklerimize, kandırılmış olarak. Ama diğerleri kendisine, kardeşim bunu yapma, neden bunu yapıyorsunuz dediğimizde bize karşı vermiş oldukları cevap çok enteresandı, biliyor musunuz? Sus, konuşma, vururum diyordu. Karşımda dikilmiş Necati Bey Caddesi'nin üst tarafında Genelkurmay'a çıkarken o köşe kavşaktaki yaklaşık 8 arabayı ezmişlerdi. O 8 arabanın ezilmiş noktasında kendisine yalvarıyorduk, yapma bunları diye. Konuşma, sus, vururum diye bize silah doğrultan bir askerden bahsediyoruz. Dediğiniz gibi az önce gerçekten bunlar gözü dönmüş hainlerdi, gözü dönmüş canilerdi. Bizim Türk askeri olmasına, o İslam'ı, Müslümanlığı yaşamış olan bir askere, peygamber ocağı olan bir askerinin içinden bu şekilde hain çıkamaz diye düşünüyorduk.
Şöyle hani kandırılanlar tabii ki vardır. Devletimiz bunu çok ince bir titizlikle zaten ayırt etmeye çalışıyor ama şu olabilir. Yani o an o meydana kadar belki kandırılmıştır ama o meydanda halkın üstüne hücum etme konusunda hiçbir akıl kandırılamaz diye düşünüyorum. Biraz önceki dediğim gibi bu kendini savunma şekli diye düşünüyorum.
Peki az önceki babanızı kaybetmiş olduğunuz nokta var diyor. Oraya gelebilir miyiz? Babanızı kaybettikten sonra ne yaptınız siz? Babanızı nasıl buldunuz tekrar?
Ben şöyle o zaman kısaca olaydan bahsedeyim. O tankın üstüne babam taşları atmaya devam etti. Sonra ileriye doğru gidiyordu Genelkurmay'ın oraya. Sonra o noktada biz de o tarafa doğru giderken babamla karşılaştık. Sonra eniştem ve babam önden gitti. Biz arkada kaldık. Bazen Biz öne geçiyorduk. Babam orada bir askere takılıyordu mesela. Yani karışık ilerliyordu. Ben de o tarafa doğru giderken bir asker çıktı önüme. Gitmeyin diye bize engel olmaya çalıştı. Ben de ona gitmeyip ne yapacağız diye çok sert bir şekilde tepki verdim. Bir şey demedi. Devam ettik. Tabii bu sırada tanklar ortalığı linç ediyordu. Kaldırımların üstünden geçiyordu. Elektrik tellerini patlatıyordu, düşürüyordu. Yollar dümdüzdü yani. İnsanların üstünden, araçların üstünden geçip gidiyorlardı. Daha sonra Genelkurmay'ın oraya gittik.
Nasıl karar verdiniz? Oraya nasıl gitmeyi karar verdiniz? Siz Kızılay Meydan'dan Genelkurmay'a yönlendiren neydi sizi?
Şimdi insanlar bir şekilde sağa ya da sola gidiyorlar. Siz de bakıyorsunuz, ha
Onlar
buradan
nereye
gitmem
gidiyorlarsa?
gerekiyor diye bakıyorsunuz. Bazıları geri dönüyordu, korkuyordu. Çünkü artık olayın çok ciddi oluşunu fark etmişlerdi. Genelkurmay'ın oraya gittik. Uçaklar tekrar ortaya çıktı. Çok çok alçaktan uçuş yapıyorlardı. Tanklar yine bir taneydi, iki taneydi, üç, dört, beş oldular. Genelkurmay'ın orada bir köprü var. Biz de o kaldırımda yan yana dizili bir şekilde duruyorduk. Karşıdan artık ateşler edilmeye başlandı Genelkurmay'dan halka doğru. O an bu kurşunlardan bir tanesi de bize gelecek diye düşündüm. Orada biraz korktum ama sonra ölümden korkulmayacağını düşündüm böyle bir durumda. Tekrar cesaretlendim. Babam o sırada bir anda din düşmanları, vatan hainleri, son çırpınışlarınız bu diyerek haykırdığını duydum. Daha birçok şey söylüyordu. Bir anda sessizlik oldu. Yani o kadar insanın durup babamı dinlediğini duydum. Bir anda ben de çok cesarete geldim babamın o sözlerinden dolayı. Bir tank geliyordu. Sağ tarafıma baktım. Tankın önüne geçtim. İnsanlar hep kenardaydı. Elimi açtım. Gel dedim. Hani ez ne olacak dedim. Yani korkmadım o anda. Tank geliyordu hızlı bir şekilde. Ezer mi diye düşündüm bir anda ama bekliyordum yani. Hani korku diye bir şey kalmıyor. İnsan kesinlikle korkmayın. Böyle bir durumda gerçekten ne acı çekiyorsunuz ne korkuyorsunuz. Allah o gücü kuvveti veriyor. Tank geldi beni ezmeden kenardan geçti. Daha sonra ben tekrar kaldırıma çıktım. Ortadaki yol boştu. Bir tane daha tank geldi. O da geçti. Sonra arkasından başka bir tank namlusuna polis aracını takmış bir şekilde köprünün ayağındaki insanları eze eze, düşüre düşüre geçiyordu. Çok geç fark ettim ben de tankın olduğunu. Sağ tarafıma baktığımda çok yaklaşmıştı. Kardeşim daha önceden gördüğü için kendini bir şekilde korumaya almıştı ama ben, yanımda duran babam ve eniştem tankın ezmesi sonucu köprüden aşağı düştük.
Gerçekten gözleriniz doluyor. Bunları tekrar yaşıyorsunuz. Bunu hissediyorum. Bütün milletimizin bu anlarını unutmamak için, onları tekrar yaşamak için hiçbir zaman unutturmayacağız ve unutmayacağız diyoruz. Bununla ilgili kendinizi daha ayrıntılara girmeden isterseniz gözleriniz doluyor. Bunun farkındayım. Tekrar o günleri yaşıyorsunuz. Babanızı kaybettiniz. Babanız şehit oldu. Eniştenizi kaybettiniz. O da şehit oldu. Sizler gazi oldunuz. Kardeşiniz de gazi oldu. Gerçekten bu anlatışlarınızda bile şu anda tüylerimiz diken diken oldu. Ürperiyoruz. İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Biraz mola verelim. Annenizi telefon bağlantısına alalım. Annenizi dinleyelim. Biraz anneniz anlatsın. Sonrasında annenizden sonra biz tekrar devam edelim.
Olur.
Programımıza hoş geldiniz Vehbe Hanım. Necati Sayın'ın eşisiniz. Çok ulvi bir mertebeye erişmiş bir eşiniz var. İki kızınız gazi oldu. Efendim, duygularınızı alabilir miyiz? Ne hissediyorsunuz? O gece ne hissettiniz? Ülke Hanım az önce bahsetti. Sizin de gelmek istediğinizi ama evde bir bebek olduğundan dolayı gelemediğinizi. Aslında bana göre siz de gazisiniz. Hiçbir farkınız yok. O duygularınızı alabilir miyiz lütfen sizden?
Onu o gece şöyle anlatayım ben gündüzden başlayarak. Böyle öğle sıralarında bir kuş geldi. Eşim terasta çalışıyordu bilgisayarda. Eşimin hemen yanını dolaştı. Orada şöyle domates ekmiştim ben. Domatesin altına gitti. Ve benim torunum 6 yaşında. Anneanne dedi, kuş geldi dedi. Gördün mü? Ben de gördüm, gittim. Kuş kaçmadı. Ve onu yakaladım. Ondan sonra kızıma telefon açtım. Dedim kızım, muhabbet kuşu geldi. Terasa dedim, bir dedim kafesine yem getir dedim yavrum dedim. O da tamam anne dedi. Sonra akşam üzeri telefon açtı. Anne dedi, yem aldım ama kafes alamadım. Ve ben damadımı aradım, Fazıl Gürsü. Dedim ki Fazıl dedim, yavrum bir kafes alıp gelebilir misin dedim. Peki anne dedi. Kafesi getirdi, kuşu koydu. Ondan sonra işte yemek yedi teraste hep birlikte. Eşim dedi ki, hanım dedi, bir çay demle dedi, içelim. Ben çayı indim, baktım uçaklar uçuyor. Ben uçakları ezelden beri böyle bayramda, törende olsun çok böyle mutlulukla izlerdim ve zevk alırdım. Sonra baktım uçağa uçuyor, terasa çıktım. Eşim de oradaydı. Ve öyle bir duyguydu ki, yani anlatılacak gibi değil, yaşanır derler ya. Böyle uçak uçtukça mutlu duyuyorum ama işten öyle ağlamam geliyor ki. Sonra döndüm eşime dedim ki, ya beyim dedim, bunda bir hikmet var dedim. Nedir bilmiyorum ama dedim. Ya dedim, hem seviniyorum hem işten ağlıyorum dedim. Ve eşim döndü, dedi ki, evet hanım dedi, çok enteresan dedi. Allah hayırlara tebdil etsin dedi. Çok tuhaf dedi. Ben de aynı hissediyorum dedi. Ve oradan benim torunum ağlamaya başladı. Ki inan yani uçarken ben yemek yedirirdim. Böyle gökyüzüne bakarak uçakları görünce hemen dedesine sarılıp ağlamaya başladı. Dedesi dedi ki, oğlum korkma dedi. Yani bu uçak dedi. Bakalım dedi, hele niye böyle? Ben de dedim ki, döndüm dedim, beyim dedim, galiba dedim hani düşmanlara korku veriyorlar dedim. Yani o eğitimi yapıyorlar dedim. Ondan sonra yok dedi, hanım dedi, ona benzemiyor dedi. Bu başka bir şey dedi. Ondan sonra zaten uçaklar aşağıdan uçup ve ses çıkarmaya başladılar. Hatta arabalar böyle frenler çalınıyor bir aşağıdan uçunca. Ondan sonra ben aşağı indim. Sonra kuşu işte kafese koyduğumuz ama benim damadım böyle uzanmıştı, kuşu izliyordu, böyle dalıp gitmişti, çok böyle derine dalmıştı. Ben de döndüm, hayırdır Fazıl niye öyle daldın dedim. Yok anne dedi, bir şey yok dedi. Yok dedim, bir şey var dedim, sebep yok dedi, öylesine dalmıştım dedi. Ve ben aşağı indim, bir baktım eşim geldi, hemen televizyonu açtı. Ha, yukarıda televizyonu açtı. Dedi ki, Allah Allah hayırdır dedi. Hiç iyiye benzemiyor dedi. Aşağı indi. İşte aşağı indi. 5 dakika sonra Cumhurbaşkanımız konuşma yaptı. Evet. Ve uçaklar da zaten devam etmeye başlamıştı.
Evet. Peki Behibe Hanım, eşiniz nasıl biriydi? Bize biraz bahseder misiniz eşinizden?
Eşim çok harika bir insandı. Yani bir gün Ersin diye bir çocuk çalışıyordu. Küçük yaştan beri onun yanında çalışıyordu. Ben Ersin'e şöyle sordum. Dedim ki, ya dedim Ersin dedim, kaç senelik eşim dedim. Nasıl amcanı anlatır mısın dedi bana, dedim ben ona. O da dedi ki, yenge dedi, ben sana şöyle söyleyeyim mi dedi. Senin eşin dedi Necat amcam dedi. Önce devlet, sonra millet, ondan sonra da evini düşünen bir insandır. Gerçekten de cebinde bir lirası olsa, yolda kalsa, gidilecek bir yeri olmazsa, birisi gelse dese ki Necati Bey ben yürüyeyim, gideceğim ama param yok dese, ona verir ve kendisi yayan, gücü yettiği kadar yürümeye ister. Evet. Ben öyle misal veririm. Yani harika bir insan. Yani birisi dese ki yok, mesela alacağı vardı dese ki yok, kesinlikle daha onun kapısına gitmez.
Evet. Peki eşinizi nasıl uğurladınız? Çocuklarınızı nasıl uğurladınız o gece?
Vallahi o gece şöyle uğurladım. Çünkü ben de çok istiyordum. Ağlıyordum. Ben de geleceğim diye. Hani bir düğün bayram olur ya. Öyle bir his vardı benim içimde. Yani hem sevinç hem böyle sanki nereye yetişecekmişim gibi. Ağladım. Benim Bilge, işte eşi vefat eden, geldi. Baba dedi, ortalık karışık dedi. Ve ben ağlıyorum, ne olur dedim, ben de gideceğim dedim. O kızım, nereye gideceksin, işte torun var, ben yalnız burada korkuyorum falan dedim. Ne olursun dedim, her yerden beni engelledin dedim. Bırak, Allah ne seversen bırak gideyim dedim. Çok işten isteniyordum böyle. Ve eşim de döndü, gelen gelsin dedi, ben gidiyorum cihaz zamanı diyerek çıktı yola. Orada dedi ki, vallahi hanım dedi, böyle bir büyük cumhurbaşkanı bizim Türkiye dedi, ilk defa geldi dedi. Yani helal olsun dedi, cihaz zamanı gelen gelsin dedi ve gitti. İki sefer ben yatağı odasında oturuyordum, iki sefer geldi bana bakmaya, geliyor mu diye. Oradan gitti, ben ama çok istiyordum. Çok yani...
Evet, siz anlatırken biz de duygularımıza hakim olamıyoruz. Tabii bizlerimizin de gözleri yaşarıyor. Ama gururluyuz, mutluyuz, onurluyuz. Hep birlikte. O şehitler hepimizin şehidi, o gaziler hepimizin gazisi. Sizler metanette olun. Onlar en yüksek mertebeye eriştiler. Sizden birkaç cümle daha alayım, sonra size teşekkür edeceğim. Fazla duygularınızı depreştirmek istemiyorum. O gün onları uğurladınız. Sonra nasıl haber aldınız? Haber alamadıktan sonra, özellikle hastanelere gittikten sonra, o duyguları bana anlatabilir misiniz?
Onlar gittiler. 10 dakika, 15 dakika oldu, benim kızım aradı. Fazıl dedi, gel dedi, bizi de al dedi. Bomba atılıyor, biz korkuyoruz burada. Biz de gelelim. Fazıl dedi ki, Binge dedi, gelemem dedi. Arkası araba dolu, önü araba dolu, çıkamam dedi. O arada 5 dakika geçti. Ben dedim ki, gel kızım dedim, Binge çabuk gel buraya dedim, bir şey oluyor dedim, kelime şehadet getirelim. Anne hayırdır, ne oluyor dedim, vallahi çok garip bir şey oluyor dedim. Ondan sonra kelime şehadet getirdik. 2 dakika sonra kızım aradı, Emine aradı. Abla dedi, her şey bizim için dedi. Fazıl abi, işte babam, Ülke ablam düştü köprüden, ben köprüde asılıyorum. Korkmayın, çünkü dedi, her şey bizim için dedi. Vatan da bizim için, can da bizim için. Zaten vatan için yaşamıyor muyuz ki? Vatan için yaşıyoruz.
Efendim çok teşekkür ederim. Programımıza katıldınız. Çok sağ olun. Anlattıklarınız gerçekten çok önemli şeylerdi. Çok güzel şeylerdi. O duyguları tekrar bize yaşattınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız efendim.
Benim sadece şunu da söyleyeyim. Gerçekten de milletimizden de, devletimizden de, herkesten Allah razı olsun. Ama gururla söylüyorum. Böyle cumhurbaşkanımız, böyle başbakanımız, böyle milletimiz var. Bizim imanımız çok kuvvetli. Onların bombası var, bizim imanımız var. İmanımız olmasaydı zaten bu sabaha çıkamazdık. Onlar bize, dünya gelse bize hiçbir fayda etmez.
Evet.
Ülkemize de hiçbir şey olmaz.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Katıldığınız programımıza. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Allah'a emanet olun.
Evet, onların mermileri varsa, onların topları, tüfekleri varsa bizim de imanımız var. Vehibe Hanım'a gerçekten çok teşekkür ediyoruz. O duygularına katılıyoruz. Ülke Hanım, size döneyim. Programımızı sonlandıracağız. Son aktarmak istedikleriniz neler var, onları da alayım.
15 Temmuz'da ben bir milletin şahlanışını, bir milletin gücünü, bir milletin cesaretini, bir milletin özgürlüğünü, vatanseverliğini, yardımseverliğini, ferasetini, anlayışını, dik duruşunu... Daha çok sayabileceğim birçok sıfatları bir milletin Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir olup tek bir millet oluşunu gördüm. Çeşitli oyunlarla özellikle gençliğimiz Avrupa'ya özendirilmeye çalışılsa da bu milletin özünde Osmanlı var. Ben bu Osmanlı'yı gördüm. Aslında söylenecek çok şey var.
Babanızla ilgili son cümleler alabilir miyim? Babanızla alakalı söyleyecekleriniz varsa.
Babam yani gerçekten annem ifade etti. Gerçekten önce vatanı milleti diyen bir insandı. Yıllardır burada yaşadı. Yani bir misafir geldiğinde bile kendisiyle hep cihat halindeydi. Onlara bir şeyler anlatabilirim. Bir kelime bile faydam olsa ne mutlu diyen bir insandı. Ben babamın dünyevi hiçbir şeye üzülüp ne de sevindiğini gördüm. Maddi manevi hiçbir şey onu ne mutlu ne mutsuz ederdi. Hiçbir fevri hareketi yoktu. Sadece Muhsin Yazıcı oğlunun vefat haberini, şehit olduğu haberini aldığında hıçkıra hıçkıra ağladığını, bir de bu devletin tekrar iktidar olduğu haberiyle sevinçten havalandığını, sevindiğini gördüm. 3 gün oruç tutmaya niyet ettiğini biliyorum. Babam
Evet.
böyle bir insandı.
Evet. Kardeşiniz de Gazi.
Evet, o da Gazi.
Kardeşinizin sağlık durumu nasıl?
O daha iyi. O.
O daha iyi. Evet.
Ben de iyiyim çok şükür. Fizik tedavim devam ediyor ama iyiyim.
Evet. Aradan aylar geçmiş olmasına rağmen inşallah inşallah sizlere Allah afiyet versin, sağlık, sıhhat versin. Biz Necati abimizi de unutmayacağız, unutturmayacağız. Kalbimizde yaşıyor gerçekten onun gibi olan şehitlerimizi, gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız.
Ben şunu belirtmek istiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımızın yanlış politikası sebebiyle böyle olduğunu söyleyenler var. Onlar şanlı tarihimizi bilmiyorlar. Bilseler böyle demezler.
Babanızın genellikle Abdurrahim Karakoç'tan
Evet.
bir dörtlü söylediğini duymuştum. Onu benimle paylaşmıştınız. Programımızı onunla bitirelim, müsaade ederseniz.
Ben bitirmeden önce sadece şunu söylemek istiyorum. Bütün milletimize unutmayın, milleti korumak devletin, devleti kurtarmak milletin işidir.
Evet, teşekkür ederiz. Bedenime korkak yürek yüklemem. Tatlı diye öz canımı saklamam. Öldüğümde çalgı çelenk beklemem. Al götür kabrime, koy bu sevdayı demiş Abdurrahim Karakoç. Babanız da bu dizeleri gerçekten gönülden söylermiş. Ruhu şad olsun. Allah rahmetini esirgemesin. Allah rahmet etsin kendisine. Efendim, programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
Mesele parti meselesi değildir. Mesele milletin iradesidir. Milletin iradesini ezdirtmeyeceğiz.
Demokrasi Kahramanları.